Ayrım 20.
Şimdi çok ilginç bir hikaye daha diye bildiriyordu bir başka seferinde Engels. Ausburger, Allgemeine Zeitung'un 16 Temmuz tarihli sayısındaki Paris Havadisleri'nde Rus elçiliği hakkında yazıyor. Bu resmi bir elçilik ama onun dışında veya daha doğrusu onun üstünde Tolstoy diye biri duruyor. Bu adamın belirli bir görevi yok ama sarayın güvenilir bir adamı olarak biliniyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmış, sonra Paris'te edebi bir misyonla ortaya çıkmış, bakanlığı hakkında birkaç anı yazmış ve Fransız basınına da bunların özetini vermiş. Ondan sonra da yazmayı kesmiş ama buna karşılık faaliyetlerini yoğunlaştırmış. O büyük yaşıyor, herkesle görüşüyor, herkesi kabul ediyor, her şeyle ilgileniyor, her şeyi biliyor ve birçok şeyi de düzenliyor. Bana öyle geliyor ki Paris'teki gerçek Rus elçisi tam da bu adam. Bu Tolstoy, Rusya'daki çiftliklerimi satmak istiyorum diye bizi kandıran Tolstoy'dan başkası değil. Polonyalılar ve birçok Fransız bunu çoktan biliyormuş. Aralarında radikal rolü oynamayı uygun bulan Tolstoy'un ne menen biri olduğundan sadece Alman radikallerinin haberi yokmuş. Tolstoy yazıyı okuyunca gülerek nihayet meseleyi çözebildiniz diye alay etmiş. Şimdi Londra'daymış ve buradaki rolünü tamamlamış, şansını orada deneyecek. Tüm Rusların bildiği bu hikayeyi haydi haydi bilmesi gereken Bakunin kuşkulu. Bu muhbirler bizim için pek az tehlikeli olsalar da hiçbir şeylerini affetmemek gerek. Engels gazetede sözü edilen Kont Yakov Tolstoy'u hala Paris'te olan Rus toprak ağası, iyi niyetli ve tatlı dilli Grigori Tolstoy ile karıştırarak hata yapmıştı. Ama yine de Karl Marx bu Tolstoy'lardan hangisinin muhbir olduğunu kesinleştirmek için Annenkov'a mektup yazdı ve kısa bir süre sonra Rusya'dan cevap geldi. Aman Tanrım diye telaşlanıyordu mektubunda Pavel Annenkov. Rusya'daki tüm çiftliklerini satıp Avrupa'ya yerleşmeyi düşünen bizim dürüst, sade, açık sözlü Tolstoy. Allgemeine'deki yazıdan şüphelenerek benden açıklama istediğiniz için onun adına size teşekkür ediyorum sevgili Marx. 5. Bölüm. Ya savaş ya ölüm. Ve tüm bu acıları çekmek zorundayım. Üstelik daha kötü olmaması için Tanrı'ya yakarmalıyım. Maria Lvovna Ogoryova bunu okuyunca kısa bir süre önce Fransızcaya çevrilmiş İran şiirlerini içeren küçük kitabı bir tarafa bıraktı ve minik bir sandıktan altın kopçalı kadife albümünü çıkararak okudukları arasından en beğendiklerini not etti. Pushkin, Venevitinov, Baratinski, Lermontov, Müse, Lamartin ve Heine'nin dizelerinin kaydedildiği albüm, bol bol yapılan süslemelerden güç okunur hale gelmiş, Ecclesiastes, Strauss ve Saint-Simon'dan yapılan alıntılarsa birbirine girmişti. Albümde en çok George Sand'in düşüncelerine yer verilmişti. Ve şimdi eski İran şairinin şiirleri, Maria Lvovna'nın en sevdiği romandan yaptığı bir alıntının, Consuelo o Mia Alma'nın yanına yerleştirildi. Aynı akşam Maria Lvovna arkadaşı Liza Mosolova ile konuşurken, Liza şu şiiri dinleyin, sanki özel olarak benim için yazılmış ve tüm bu acıları çekmek zorundayım. Gerçekten ilginç. Uzak Şiraz'da 7 asır önce yaşayan bir şair, benim şu anda Paris'te çektiğim gibi acı çekiyormuş diyordu. Maria Lvovna kendisini çok mutsuz hissediyordu. Onun ahlaksız ve savurgan bir yaşam tarzı sürdüğünü anlayan kocası ısrarla boşanmaya çalışıyordu. Üstelik artık birkaç yıldır da ayrı yaşıyorlardı. Maria Lvovna 1842 yılında karşılaştığı ressam Sokrat Vorobjov'dan ayrılalı çok olmuştu. Yüzü ve vücudu Belvederyalı Apollon'u andıran şu anki sevgilisi savurganın ve ayyaşın tekiydi. Ve son zamanlarda çok kabalaşmıştı. Görünüşe göre de ondan sıkılıyordu. Geçirdiği uykusuz geceler, şampanya ve likör Maria Lvovna'yı çirkinleştirmişti. Yüzü zamanından önce yaşlanmış gibiydi. Ancak akşamları ölü bir ışık altında ve abartılı bir makyaj yardımıyla bir zamanlar olduğu gibi güzel görünebiliyordu. Korkunç bir hastalık gücünü kemiriyordu. Yoksa bu verem miydi? Bunun düşüncesi bile Maria Lvovna'yı çaresizliğe düşürüyordu. Her yerde verem konuşuluyor, insanlar bu hastalık karşısında duydukları korkuyu gizlemiyorlardı. Hastalığın nasıl ortaya çıktığını ve nasıl tedavi edildiğini anlamak için harcanan çabalar sonuçsuzdu. Lvovna'yı da pençesine alan hastalık, dünyadaki tüm ülkelerde insanları yaşamlarının en güzel çağında kurban seçiyordu. Bizim ailede insanlar yaşlılık veya aşırı yemekten ölüyormuş. Hiç şüphesiz tüberküloz ırsi bir hastalık. Demek ki ben bu hastalığa yakalanmış olamam derken, arkadaşından çok kendini inandırmaya çalışıyordu Maria Lvovna ve devam ediyordu. Ama doktorlar diyor ki bu hastalık üzüntüden de kaynaklanabiliyormuş ve ben öyle acı çekiyorum ki. Küçük bir toprak ağasının kızı olan Liza Mosolova, Paris'e zengin bir Rus ailesiyle birlikte dadı olarak gelmişti. Gelmeden önce Petersburg'da Fransızca dersleri veriyor, çeviri yapıyordu. Siyah saçlı ve iri gözlüydü. Sarı solgun yüzü son derece değişkendi. Kimi zaman bir dilber, kimi zaman da çirkinlik abidesi olup çıkıyordu. Liza'nın karakterinde Prosper Mérimée'nin romanındaki baştan çıkarıcı kahramanı andıran hiçbir özellik olmamasına rağmen Maria Lvovna ona Carmen diyordu. Liza konuşkan değildi, çalışkan insanlara ve kendine karşı özenliydi. ''İnanır mısın Carmencita?'' diye yine lafa başladı Maria Lvovna. ''Ben daima henüz George Sand'in Indiana'sını okumadan önce bile özgür aşkı savunuyordum. Evlilik zincirinden nefret ediyorum. Ama şimdi Nikolay boşanmak isterken prensip olarak onu evlilik zincirlerinden kurtarmayacağım.'' Çünkü beni uçuruma o itti. Her sene sadakatle bağlanarak, benimle değil her tür uçuk fikirle, bir kadın için dayanılmaz olan sıkıcı derneklerle meşgul oldu sürekli. Beni Paris'te bırakıp tesadüflere teslim etmemeliydi. Güzel ve zengin olmak çok zor ve işte sonunda hayatım mahvoldu. Asla evlenme Lizanka, kendini harcama. Liza gözlerini kaldırmadan basit bir şekilde cevap verdi. İnsan sevince zinciri köleliği düşünmez. Eğer söz konusu olan gerçek bir aşksa o özgürlüktür. İnsanın kalbi birine sıkıca bağlandığında bir şeyleri yapmak için ne kadar güçlü olabiliyor. Bana öyle geliyor ki en güzeli sevmek ve sevilmek. O zaman her şey mutlaka düzelir. Maria Lvovna küçük tabureden zıpladı ve isyanla bağırmaya başladı. Saçmalık bunlar, tanrım ne uydurmalar. Ama kimi seveceksin ki? Nikolay ve Herzen gibi hayalperestleri mi? Örneğin Stankeviç gibi veremli öbür dünyanın vatandaşlarını mı? Veya Panayev gibi ahlaksızları mı? Hangisini? Ama sanırım ve bana bir zamanlar söylediğine göre bunlar en iyileri. Benim kocam bana karşı daima cömert olmuştur. Oysa bir başkası seni cimriliğiyle perişan edebilir. Ama kim olursa olsun seni aldatacak. Ben erkeklerden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Ama bir tek gün bile onlarsız olamıyorsun diye sessizce güldü Liza. Sana bunları anlatmamalıyım. Sen daha çok gençsin ve üstelik kızsın, dedi aklı başına gelmiş gibi Maria Lvovna. Kitaplardan çok daha fazlasını öğreniyoruz diye cevap verdi Liza. Üstelik benim gibi ekmeğini kazanmak zorunda olanlara hayat daha erken öğretiyor birçok şeyi. İşte mesela kısa bir süre önce aldığım bir ders. Ailesiyle birlikte Fransa'ya geldiğim kont, metresi olmam için birçok kez beni yoldan çıkarmaya kalktı. Bana ev ve oldukça ciddi miktarda para teklif etti. Onun ısrarlı tekliflerini reddederek karısını kandırmayı kabullenemeyeceğimi söylediğimde ne dese beğenirsin? Onun bilmesine ne gerek var ki? Bilmediğimiz şey yok sayılır. Ama o bir filozofmuş dedi konuyla yakından ilgilenmeye başlayan Maria Lvovna tırnak törpüsünü bırakarak. Felsefesi basit. Onun için karısı sıradan günler, bense bayram olmalıydım. Bundan bir ay sonra bana yine yapışmaya başladı ve şunu anlattı. Karısını bırakmaktan mutluluk duyarmış. Zengin bir kadın olmasına rağmen ondan bıkmışmış. Ama onu tamamen terk edemezmiş çünkü kendi sağlığı buna izin vermezmiş. Kont, ailesi ve yüksek tabaka her şeyi öğrendiğinde kopacak skandal yüzünden felç olmaktan korkuyor. Böyle bir durumda kariyeri son bulurmuş. Görüyor musun, gücü yok. Ama ahlaksızlık yapmak için sağlığı yerinde. Ve onun görüşüne göre gizli ve yasak olduğu zaman hayattaki her şey daha tatlı olurmuş. Öyle güzel bir nutuk çekti ki, karşıma geçip öyle böbürlendi ki diye gülen Liza kalktı, karnını ve yanaklarını şişirerek komik bir şekilde kontu taklit etmeye çalıştı. Ve düşünebiliyor musun, benim ona karşı ne gibi duygular taşıdığımdan, kendisinin bana karşı duygularından bahsetmeyi tamamen unuttu. Daha sonra sen ne yaptın diye sordu Maria Lvovna. Onun evindeki dadılık görevimi hemen bırakmak istedim ama sonra oturup düşündüm. Neden? Ben gerektiği gibi davrandım. İyi insanlara ve büyük aşka olan inancımsa sarsılmadı. Ama bunun üzerine artık akıllanmışsındır dedi Maria Lvovna ve yine tırnaklarını törpülemeye koyuldu. Hayır Maria, nasılsam öyle kaldım. Ve hala aynı şekilde özenle kalbimi aşka saklıyorum. Bilmelisin ki sen iflah olmaz bir hayalperestsin. Aşk yok, sadece uyuşma, duygusallık, çiçek gibi solan ve zamanla dökülen sözcükler var. Aşk çiçek değil ağaç diye ısrarla karşı çıktı Liza. Yalnız zor olan onu doğru şekilde dikmek. Öyle ki kurumasın, büyüsün. Maria Lvovna sinirlenmeye başlamıştı. Basit insanlarda nasıl olduğunu bilmem ama bizim çevremizde her yerde bir dram, yalan ve pislik var. Nerede para varsa orada kokuşmuşluk olur. Evet ama ben yine de para ve ihtişam olmadan yaşamayı kabul edemem. Bu sırada özel bölmeye aniden saçları kıvır kıvır genç bir adam girdi. Abartılı bir resmiyetsizlikle ev sahibesinin elini öptü. Muhteşem başını henüz eğmişti ki Liza hemen kalktı, her ikisine de reverans yaparak odadan çıktı. Nikolay gibi birini tanıdığı halde bu ucuz kukla suratlı, boş kafalıyla nasıl ilgilenebiliyor diye düşündü Liza. Sen kıyısındaki bir sokakta yavaş yavaş yürürken. Zavallı kadın kendini kaybetmiş. Ama ona nasıl yardım edebilirim? Bir insanın sevebilmesi için kalbinin kapılarını sonuna kadar açması ve oradaki tüm çöplüğü atması gerekir. Büyük beş odalı dairesinde kontun ailesinin yaşadığı pahalı otele girdiğinde Mihail Aleksandrovich Bakunin'le karşılaştı. Ondan kontesin az önce acil olarak Brüksel'e, oradan da Ostende'ye gitmeye karar verdiğini öğrendi. Bunda yeni bir şey yoktu. Kontes dengesiz ve aptal bir kadındı. Entrikalar dışında her şeyden hemen bıkardı. Kontesin Avrupa'yı dolaştırdığı kızı ve oğlu, Liza'ya üniversite öğrencisi eğitmene ve efendilerine bu yolculukta eşlik eden iki köylü hizmetçiye emanet edilmişti. Liza'nın en ağır görevi, kontese her akşam 14 yaşındaki Lyolya ve onun küçük erkek kardeşi Lyosha hakkında rapor sunmaktı. Kontes çocuklarla pek ilgilenmezdi ama Liza'yı morartıp ağlamaklı hale getirmek fırsatını asla kaçırmazdı. Evet sevgili Liza, yaşadığınız sefillikten sonra bizim eve gelmeniz müthiş bir şans. Bunun değerini bilmelisiniz, minnettar olmalısınız. Zavallıcık, siz bu hayatta neyi gördünüz ki? Babanız tabii ki asla gerçek bir soylu olmamış. Bundan dolayı da kendisini içkiye vermiş. Ne konuşsak boş. Ama hayatta terbiye her şey demektir. Eğer bir insan masada ağzını şapırdatıyorsa onun ruhundan bana ne? Şimdi öyleleri çok. Böyleleri soylu insanlar değiller ve dahası tabii ki kelimenin gerçek anlamıyla beyefendi değiller. Ben bir hanımefendiyim, öyleyim ve daima öyle kalacağım. Oysa tüm bunlar, affedersiniz, yarı hayvan. Pencerenin yanına gelin. Sokağa bakın, bu gerçek bir hayvanat bahçesi değil mi? Suratlar, ayaklar, yürüyüşler ne kadar plebce. Atlar bile hayvan oldukları halde safkan olmaları için seçilerek çiftleştirilmek zorundalar. Kontes nefret dolu bir gülümsemeyle devam ediyordu. Eminim ki bu korkunç sürü onlarca nesilden sonra bile insan olamayacak. Soyluların ve kralların neden oyalandığını anlayamıyorum. Dünyadaki tüm yüksek tabakalar birleşip harekete geçmeli. Vahşi hayvanları öldürürken hiç mi hiç düşünmüyoruz? Ama her çatlaktan ortaya çıkan bu aptal suratlı, iki ayaklı hayvanlardan dünyayı temizlemek için silahları onlara doğrultamıyoruz. Ben sizi sık sık gözlüyorum Liza ve fark ediyorum. Korkunç bir uçurumun kenarındasınız. Otelin oda hizmetçisiyle ne ilginiz olduğunu bana açıklayın. Siz ona eşitinizmiş gibi gülümsüyorsunuz. Bugün yastığınızın altında Prudhon'un kitabını buldum. Eğer rahmetli anneniz yengemin akrabası olmasaydı sizden hemen kurtulurdum. Ama ne yapayım, ben öylesine yumuşak yürekliyim ki size acıyorum. Biz olmasak siz ölürsünüz. Kont da böyle söylüyor. Bu akşam şu geri zekalı Michel Bakunin'i etkilemeye, efendimizin merhametine sığınması için onu ikna etmeye çalıştım. Hiç şüphesiz Çar onu 2-3 yıl hapiste tuttuktan sonra affedecektir. Oysa şimdi mahkum. Çarından, tüm sosyetik soylu insanlardan uzak dünyada nasıl yaşayabiliyor? Galiba ölmek onun için daha iyi. Bu daha az şerefsiz ve onun zavallı akrabaları için daha az utanç verici olurdu. Kontes'in buna benzer monologları bazen saatlerce sürer ve Liza böyle bir anda dayanamayıp düşündüklerini söylemekten korkardı. O zaman kendini bu çok az tanıdığı şehrin sokaklarında anında işsiz ve parasız bulacaktı. Kontes'in insafsız laflarına dayanabilmek için en sevdiği şiirleri aklından ezbere okumaya ve yanlış Fransız fiillerini, İngiliz lehçelerini tekrarlamaya koyulurdu. Kontes onun dalgınlığını ve başka şeylere yoğunlaştığını gösteren yüzünü fark edince kızmaya başlıyordu. Siz galiba beni dinlemiyorsunuz ha? Unutmayın ki hayal etmek için zengin olmak gerekir. Oysa siz bir dilencisiniz. Tüm bunları içim sızlayarak size söylüyorum. Sizin düşmanlığınızı kazandığımı bilmeme rağmen sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. İnsanlar gerçeği aldatamaz. Ama adil davranmak ve insanseverlik benim için her şeyin üstündedir. Kontes bu dersten sonra dadıyla birlikte kızının odasına geçti. Köylü hizmetçi onun uzun, düz, parlak saçlarını tararken kız aynanın önüne oturmuş büyük bir istekle Balzac'ın Eugène Grandet'sini okuyordu. Üzerinde Paris Düşkünler Evi'nden bir manzaranın bulunduğu, altın suyuna batırılmış büyük vazodan sarkan solgun çiçekler kontesin dikkatini çekti. Yine saplarını kesmemişsiniz. Zavallı karanfiller zamanından önce soldu. Bugün suyunu da değiştirmediniz tabii dedi trajik bir şekilde kontes. İnsanlara karşı tamamen umursamazdı ama bitkilerin en küçük derdini paylaşırdı. Hizmetçi su getirmek için koşarken kontes koltuğa oturdu ve kızıyla konuşmaya başladı. Yürüyüş biçimin beni kahrediyor. Kadın dediğin havalı olmalıdır. Sense asker gibi adımlıyorsun. Mesela sol ayağın Tuileri bahçesine değerken sağ ayağın hala Concord meydanında duruyor. Korkunç, korkunç, korkunç. Kontes korkunç sözcüğünü İngilizce söyledi. Bu akşamdan itibaren seninle ben ilgileneceğim. Bir tabak verir misiniz Liza? Kontes tabağı ayakta duran kızının bacaklarının arasına, dizlerinin üzerindeki bölgeye yerleştirdi ve odada birkaç tur atmasına emretti. Liolia dizlerini hiç bükmeden ayaklarını hafif hafif kımıldatarak kilimin üzerinde yürümeye başladı. İşte böyle. Şimdi sen sana zarafet kazandıran küçük adımlarla yürüyorsun. Unutma ki sen bir pleb değilsin ve bu yürüyüşünden de belli olmalı. Anne kızına yarım saatten fazla öğüt verdi. Bunu yaparken bir yandan da dadı ve hizmetçiye hiç durmadan çiçeklere nasıl bakmaları gerektiğini anlattı. sapları özenle kesiyordu, başlarını vazodan güçsüzce sarkıtan çiçeklere su serpiyordu. Kontes soylu olmayan ancak çok zengin bir aileden geliyordu. Ünvanından ve birçok kez ipotek ettirilmiş aile çiftliğinden başka hiçbir şeye sahip olmayan yakın köylüsü Konta, drahoma olarak büyük bir mal varlığı getirmişti. Kontes'e göre kont armasıyla taçlandırılmış paraları, doğuştan sahip olduğu meziyetleri sayesinde hak ettiği bir ödüldü. Aslında bu meziyetleri kendisinden başka kimsenin gördüğü yoktu. Kısa boyluydu. Bir kemirgeninkine benzeyen kin dolu ve yırtıcı bir suratı vardı. Yüzüne ustaca yapıştırdığı art niyetli gülücüklerine rağmen hiç mi hiç sevimli ve çekici görünmüyordu. 55 yıllık yaşamı boyunca kazara iyi bir şey yapmışsa bile bunu şan şöhret düşkünlüğü yüzünden veya hesabına öyle geldiği için yaptığı muhakkaktı. Bir seferinde bir kilise yapımı için çok yüklü miktarda para bağışlamış ama hemen oraya zengin bir aile mezarlığı yaptırmıştı. Bir başka seferinde soylu bakireler enstitüsüne kütüphane hediye etmiş ve bunun karşılığında saraya davet edilmişti. İnsanlara verdiği zararları ölçmekse mümkün değildi. En iyi arkadaşı evlenmeye karar verdiğinde o, adil olmak adına kızın nişanlısına bir alkoliğin kızını ve üstüne üstlük kötü huylu, takma dişli birini seçtiğini söyledi. Kocasını tüm arkadaşlarıyla birbirine düşürdü, büyük kızını eşinden ayırdı. Onun kendini beğenmişliği ve ikiyüzlülüğü dillere destan oldu. Ama tüm hareketlerine mutlaka yarar, adalet ve gerçeğe olan sevgisi konusunda çektiği uzun nutuklar eşlik ediyordu. Buna karşılık Kontes çiçekleri inanılmaz derecede seviyordu. Sevdiği bir açelya ve bahçedeki gür yasemin solduğunda veya çiftliğinde bizzat kendisinin ilgilendiği değişik bir gül türünün yaprakları kurumaya başladığında gözyaşlarını tutamazdı. Hatta çiçek seralarını dolaşmak için sabahın köründe kalkardı. Bir yerlere gittiğinde yönetici ona nilüferlerin ve palmiyelerin sağlığına ilişkin özel raporlar yazardı. Lisa ise sırf içinde bulunduğu çaresiz durum yüzünden bu zengin uzak akrabanın evinde iyi ücretli dadılık görevini almaya mecbur kalmıştı. Liza'nın Maria Lvovna Ogoryova ile yaptığı görüşmeden birkaç gün sonra Kontes, ailesi ve tüm hizmetçileriyle birlikte Brüksel'e gitti. Kontes'in gittiği her ülkede gerçekleştirmeye can attığı saçma amaçlarından biri, kendisini iktidardaki aileye takdim etmekti. Paris'te Louis Philippe'in davetiyle şereflendirilmiş ve hatta kraliçe ile 3 dakika boyunca Paris'in kötüleşen ikliminden ve menekşelerin mütevazılığından konuşmuşlardı. Kontes Brüksel'de Kral 1. Leopold'un oturduğu Laeken Sarayı'nı ziyaret etmenin hayalini de kuruyordu. Bu yüzden yüksek mevkide bulunan tanıdıklarını devreye soktu. Bu amacı doğrultusunda davranarak durmadan Belçika kralını övüyordu. Bu gerçek soylu hükümdar tahta çıktığından beri ülkesinin gelişmesi için tüm gücünü kullanıyor. "Bakın ne kadar güzel hiyabenler, ne güzel ıhlamurlar var burada!" diye bağırıyordu Kontes, ağır fayton Brüksel'in sokaklarından geçerken. Majestelerini ziyaret ettikten sonra en zarif dantellere ve en şık eldivenlere sahip olmak için alışveriş yapmaya hazırlanıyordu. Belçika'nın dokuma ürünleri dünyadaki ünlerini çoktan pekiştirmişti. Kontes kendisini tümüyle anlamsız uğraşlarına verip, bu sayede de derslerden ve azar işitmekten kurtulan çocuklarını, köylülerini ve hizmetçilerini oldukça sevindirirken, Liza, Paris'ten bir arkadaşının yolladığı mektubu iletmek için hakkında hayret verici şeyler duyduğu Wilhelm Wolf'un kaldığı pansiyona gitti. Zindancı Wolf denilen Wilhelm Wolf kısa bir süre önce Almanya'dan kaçmıştı. Silezya hapishanesinde 4 yıldan fazla kalmak onun sağlığını bozmuştu. Liza, hayatı sürekli mücadele içinde geçen Wilhelm'in korkusuz, zeki ve iyi yürekli olduğunu duymuştu. Doğduğu Silezya köyünde sefalet bütün hayatını sonuna dek damgalamakla tehdit ediyordu. Ama o daha çok şey öğrenmeye ve mücadele etmeye karar verdi. Küçük çobanda, çıplak ayaklı bu köylü çocuğunda, ışığa karşı bu sevgi nereden uyanmıştı? Sabahtan akşama kadar ağır köy işleri yaparak, ailesine yardım ettikten sonra okuma yazma öğrenmek için nereden güç alıyordu? Öyle ki beş parasız ama hiçbir şeyden korkmadan şehre gitti. Şüphesiz Wilhelm doğuştan yetenekli biriydi. İradesiyle tüm engelleri yenerek üniversiteye girmeyi başarmıştı. Eski dilleri, düşünürlerin çalışmalarını ve edebiyatı büyük bir istekle incelemeye koyuldu. Devrimler tarihi ise onu derinden etkiledi.